Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı hepimizin üzerine olsun. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün Eğitim Dünyası programında hepimizin bildiği İGEDER'imizin çok değerli başkanı, eğitimci, eğitim yöneticisi, yazar Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikteyiz. Daha önce Eğitim Dünyası programında Nurettin Topçu ve Marif davası ile ilgili konuları müzakere ediyor idik. Birkaç başlığı müzakere ettik. Daha sonra ara tatil olması münasebetiyle hem kendi yoğunluğu hem de bizim yoğunluğumuz nedeniyle araya birkaç farklı program paylaşımı gerçekleştirmiştik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında İngiltere'de, Londra'da BET diye anılan Bilişim Eğitim Teknolojileri Fuarı vardı. Bu fuara değerli başkanımız, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in değerli başkanı, hem derneğimizi temsilen hem de bulunduğu okulun Acıbadem okullarının temsilen bir grup öğretmenlerle, eğitimci arkadaşlarla bu fuara katıldılar. Dolayısıyla oradaki gözlemlerini ben gerçekten çok merak ediyorum. Ciddi bir gözlem yaptığını, not aldığını düşünüyorum ve aldığı notlar, yapmış olduğu gözlemler Eğitim Dünyası programı için, İGEDER'e gönül veren kıymetli eğitimcilerimiz için ve radyodanın başında bizi dinleyen çok değerli eğitimcilerimiz için, anneler, babalar için, çocuklarımız için çok faydalı olacağına inandığım için bugünkü Eğitim Dünyası programını değerli başkanımızın bir eğitim yöneticisi olarak, bir eğitimci olarak, Acıbadem okullarındaki bir grup arkadaşı birlikte yapmış olduğu bu geziden alıntıları soracağım. Onu öğrenmek istiyorum. Zannediyorum siz de merak ediyorsunuz. Hani bir tabir vardır Anadolu'da, insanlar bir yere gittiği zaman yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, ne gördünüz diye. Ben de aynı soruyu soracağım. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz.
Türkiye'ye de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, çok İyisiniz teşekkür inşallah.
Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
Evet, teşekkür ediyorum. Sizi de iyi gördük.
Evet.
Uzatmayacağım. Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun. Evet. Bu kaldığınız bir haftalık süreç içerisinde ne gördünüz? Hay kaç hay arkadaşla gittiniz? Gitme amacınız neydi? Neleri gördünüz? Eğitim Dünyası programında neleri bizimle paylaşırsınız? Doğrusu onu sizlerden duymak istiyorum efendim. Buyurun.
Çok teşekkür ederim değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimize de saygılar, hürmetler sunuyorum. Şimdi tabii biz şuna inanıyoruz, sürekli güncel kalmak gerekiyor. Geçen evde çiçekleri suluyordum. İşte 2-3 gün evde olmayacağız, çiçekleri sulayalım bu arada diye. Baktım bir tanesi de böyle kendini salmış, susuz kalmış. Bu vesileyle onu, o da sulanmış oldu. Ve aklıma şu geldi, şimdi eğitimci olunca hocam her evet şeyden bir ibret, ibret nazarıyla bakıyorsunuz. Evet. İnsan da böyle dedim, sulanmadığında sararıp soluyor, pörsüyor ve bir müddet sonra kuruyup gidiyor.
Evet.
Şimdi çiçeği suluyoruz, elimizde bir işte su kabı, onunla suluyoruz çiçeği. İnsan nasıl sulanıyor? Çiçeğin toprağına suyu döküyorsunuz, evet, güzel şeyler söyleyerek onu sulamış oluyorsunuz. İnsan nasıl sulanır diye kendime sordum. Tabii çok klasik bir ifademiz bu bizim, insan kulağından sulanır.
Evet, beslenir. İnsan kulağından sulanır, evet, beslenir.
Yani
evet,
dolayısıyla eğer solmak istemiyorsak, pörsümek istemiyorsak güncel kalmamız gerekiyor. Peki nasıl güncel kalacağız? Okuyarak, dinleyerek, hı-hı, izleyerek, hı-hı, gezerek, ziyaret ederek güncel kalabiliyoruz. Bizim güncel kalma yöntemlerimiz böyle. Hatta çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir, hep de tartışırız bunu.
Evet.
Bizim bir dostumuz var, Harun Kırkıl Hoca. O da demişti ki hem gez hem oku.
Evet.
Yani ikisini birlikte yapan,
ikisini birlikte yapan.
Gerçekten evet, bazı geziler, bazı ziyaretler var ki Nuri Hocam, bırakın birkaç kitabı, 5-10 yıla bedel.
5-10 yıla bedel.
5-10 yıla bedel. Yani siz orada görüp kazandığınız aslında size 5-10 yıl kazandırıyor. Neden? Çünkü birilerinin kafa patlatarak, arge yaparak, yıllarını vererek oluşturmuş olduğu bir ürünü siz nihai halini gözlemliyorsunuz orada. Aslında onun ona verdiği o yılları bir şekilde siz de kazanmış oluyorsunuz ortaya çıkan ürünü gördüğünüzde. Bu açıdan bu tür seyahatlerin ve ziyaretlerin, fuar ziyaretlerinin, ülke gezilerinin, ülkelerdeki gezi derken ben şeyi kastetmiyorum, turistik geziyi kastetmiyorum. Onun da başka kazanımları olabilir. Ama işimiz ne? Mesela bizim eğitim. Ben mutlaka pandemiden önce her yıl bir ülkeye gidip o ülkenin eğitim sistemini inceliyordum. Pandemi sonrası bir ara verdik. İngiltere ile yeniden başlamış olduk.
Evet.
Çok yakın bir zamanda inşallah Çin'e gideceğim. Çin'le alakalı çok merak ediyorum. Çünkü biz şu an hep Batı'nın uyguladığı eğitim modellerini transfer etmekle meşgulüz. O eğitim modelleri de bize biraz daha hani beceriye yönelim filan, beceri temelli müfredatlar önümüze koyuyorlar. Ama bakıyoruz ki dünyada çok ciddi bir rekabet var. Kimle? Batı medeniyetiyle Çin arasında çok ciddi bir rekabet var. İşte son yapay zeka DeepSeek uygulamasında da gördük. Allak bullak etti Çin.
Amerikan borsasını allak bullak etti.
Ve oradaki teknoloji firmalarını.
4-5 tane zenginin mal varlığını ciddi anlamda aşağıya çekti.
Yani 1 trilyon dolar kadar ufak bir rakam aşağıya çekmiş oldu.
Ufak bir rakam tabii.
Yani şimdi bizim için bakıyoruz Batı'yla Çin arasında müthiş bir rekabet var. Biz hep Batı'nın uyguladığı eğitim modellerini inceliyoruz. Ama bir bakıyoruz ki Çin çok kısa sürede yeni şeyler üretebiliyor. Mesela araç piyasasında BYD diye bir markası var. Türkiye'de yatırım yapacak. Bütün herkesin korkulu rüyası şu an BYD. Elektrikli araçlarda da şu an işte Volkswagen gibi işte büyük firmaların yaşadığı krizleri, işten çıkarma eylem planlarını görüyoruz. Neden? Çin'in rekabet edilemez bir gücü geliyor. Bu güç eskiden Çin malı deyip küçümsediğimiz şeyler şimdi tükettiğimiz şeyler oldu. Yani kaliteyi de yakalamış durumdalar. Dolayısıyla bunların eğitim modelinin de incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Bir de şu var. Avrupa'da bugün birçok gelişmiş sektörün üretim yeri de Çin.
Çin. Üretim yeri de Çin. Ya bu adamlar ne yapıyor? Çocukları nasıl yetiştiriyor bu adamlar? Bunu bilmemiz lazım. Çünkü bir yarış var, bir rekabet var. İki medeniyette diyelim kendince bir şey içerisindeler. Bir eğitim metotları, bir nesil yetiştiriyorlar. Çin'e de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben oradaki videoları izliyorum, Çin'den gelen videoları. Anaokulu yaşındaki çocukların motor becerilerini geliştirecek dünya kadar uygulamalar yaptığını görüyorum onların. Yani çok disiplinli bir eğitim anlayışıyla çocuklarını yetiştiriyorlar. Bu çocuklar 20'li 30'lu yaşlara geldiğinde senin yetiştirdiğin çocuklarla bu çocuklar dünyayı şekillendirecek. Ya yani bu adam harıl harıl anaokulundan itibaren çocuklarını dolu dizgin yetiştirirken, bir boşluk bırakmazken sen efendim biraz daha large bir şekilde eğitim planı ve programı yaparsan senin çocukların 20'li 30'lu yaşlarda bu adamlarla rekabet edemez. Evet. Mesela dolayısıyla bu ülkelerin eğitim sistemlerinin görülmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü insan rakiplerini tanıması çok değerli kıymetli hocam. Rakipler aslında hani Necip Fazıl diyor ya düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Dolayısıyla bir kurumun gelişmesinde rekabet analizi son derece önemli bir şey. Rekabet analizini kulaktan duyma bilgilerle yaptığınız gibi bu tür fuar incelemelerinde ya da ülkelerin eğitim sistemlerini göreceğiniz okul incelemelerinde bunu yapmış oluyorsunuz. Ben buna çok inanıyorum. Dolayısıyla Londra'ya da BET fuarıyla ilgili gittik. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bilişim ve teknoloji fuarıyla ilgili gittik. Ama tabii biz şunu kafamıza koyduk. Biz Londra'ya sadece bir ya da iki günlük fuar ziyareti için gitmeyiz. Madem biz Londra'ya gidiyoruz, Londra'nın altını üstüne getirmemiz lazım.
11 tane okulun altını üstüne getirdiniz.
Böyle bir şey yaptık. Bir gündem yaptık arkadaşlarla. Birkaç dostumuzu bulduk oradan. Sağ olsun orada bu arkadaşlar da kendi gayretleriyle gitmiş. Orada üniversite okumuş. Şu an yüksek lisans yapan arkadaşlar. Onlar bize gitmeden evvel 11 tane okul ayarladılar. Bu 11 okulun tamamını gezme fırsatı bulduk. Gezdiğimizde de tabii çok güzel bir organizasyon yaptılar. Her okuldan randevu aldılar ve bize briefingler verildi. Yani okul akademik koordinatörleri, müdürleri bize briefingler verdiler. Bu bizim için çok kıymetliydi. Çünkü okulu kuru kuruya gezip göreceğin sonuçta masa, sandalye, akıllı ekran.
Asıl o okulun felsefesi ve hikayesi tabii, çok önemli.
O hikayesini dinlemek gerekiyordu. Bu açıdan çok önemliydi. Dolayısıyla fuarla okul ziyaretlerini birleştirip bir hafta kadar çok verim aldığımız bir program yapmış olduk. Fuardan bahsedebiliriz öncelikli olarak. Bu fuar yıllardan beri düzenleniyor. Ben ilk defa gittim. Daha önce başka arkadaşlarımı göndermiştim ama kendim ilk defa gittim. Bilişim teknolojilerini tanıtıyorlar. Eğitim teknolojileri üzerine kurgulanmış bir fuar. Tamamen yani teknoloji pek çok alanda kullanılıyor. Eğitime nasıl entegre edilebilir? Evet. Teknoloji bununla alakalı çalışmaların yer aldığı bir fuardı. Ve burada yapay zeka temel. Konuydu. Bu senenin teması yapay zeka, siber güvenlik, bu tür konulardı. Bunların eğitime entegrasyonu nasıl olur, nasıl yapabiliriz? Bunun üzerine yoğun bir müzakere trafiği yürütüldü. Sergiler yapıldı. Hı-hı. Firmalar ürünlerini sergilediler. Doğrusu etkileyici buldum Nuri Hocam. Şunu çok net gördüm. Tekrar burada bunu ifade etmiş olayım. Hepimiz yapay zeka falan diyoruz. ChatGPT'ye bir takım sorular sorarak yapay zekayı kullandığımızı düşünüyoruz. Yine biz işi çok basit düzeyden algılamış durumdayız. Şu an dünya genelinde firmalar ChatGPT'ye ya da benzer yapay zeka araçlarına soru sormanın çok daha ötesinde o yapay zeka dilini, mantığını kullanarak kendilerine özel yazılımlar geliştirip bunları eğitimde entegre etmek için ciddi bir mücadele veriyorlar. Bunu yani gördüm.
Terbiye edilmiş ve kişiselleştirilmiş,
evet,
yapay zeka.
Kesinlikle.
Kuruma özgü.
Kuruma özgü. Kendi yapay zekalarını üretiyorlar, evet. Ve bu yapay zekalara bir takım görevler veriyorlar ve bunları yaptırıyorlar. Bu açıdan yapay zekanın eğitime çok hızlı entegre edildiğini gördüm. Şimdi Türkiye'de genelde teknoloji ve yapay zeka denildiğinde eğitim sektöründeki öğretmenler, herkes bir açıklama yapar. Aman korkmayın, teknoloji yapay zeka öğretmenin yerini alamaz. Öğretmenler bundan çok çekinir, işimizi mi kaybedeceğiz? Ben şunu çok net gördüğümü söyleyeyim. Teknoloji ve yapay zeka öğretmenin yerini alamayabilir. Ama öğretmenlerin işini ciddi anlamda kolaylaştıracak, ama bu kolaylaştırma öğretmen seyretmesini de getirecek.
Evet.
Yani 500 kişiyle yaptığınız işi 200 kişiyle yapar hale geleceksiniz. Bunun somut bir örneği, fuarda bunları gözlemlediğim gibi, yapay zeka teknoloji fuarında İngiltere'de gezdiğim David Game diye bir okula gittim. Çok iyi bir okul, yaklaşık 60 bin pound alıyor öğrencilerinden. Yani şu an 3,5-4 milyon civarında, 3 milyon civarında belki de para alan bir okul öğrencilerinden. Bu okuldaki eğitim direktörüyle John'la tanıştım. Bize uzunca bir vakit ayırdı. Mesela John, David Game okulunda lisede bir tane yapay zeka sınıfı kurmuş. Velileri ikna etmiş. 14 kişilik bir prototip program oluşturmuş. Bir sınıf düşünün. U şeklinde bilgisayarlar var sınıfta. Bilgisayar atölyesi gibi düşünün. Bilgisayarlar kabin kabin. 14 çocuk öğleden önce bu sınıfa giriyor. Bu sınıfta yapay zekadan öğleden önce eğitim alıyor. Hı hı. Ders 25 dakika, 15 dakika teneffüs. 3 ders yapay zekadan alıyorlar. Her birinin kabini var. Kabine geçiyorlar. John, okul direktörü, bir yapay zeka, kendine özgü bir yapay zeka öğretme aracı. Hı. Yapay zeka öğretmen geliştirmiş. İngiliz müfredatını buna yüklemiş. Her şeyle bunu tam donanımlı bir eğitim aracı haline getirmiş. Öğrenciler bu sınıfa girdiklerinde kendi kabinlerinde 14 öğrenci, 3 ders öğleden önce yapay zekadan alıyorlar. Hangi dersleri alıyorlar? Matematik. Mesela Türkiye için söyleyeyim, Türkçe ve efendim biyoloji dersini yapay zekadan alıyorlar. 3-25 dakika öğleden önce böyle. Öğleden sonra bu aldıkları dersleri geliştirici veya da destekleyici takım çalışmaları, proje çalışmaları, atölye çalışmaları yapıyorlar. Artı sanat dersleri, beceri dersleri alıyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Yapay zeka en son sanat ve beceri öğretmenlerinin yerini alacak, alabilirse. Evet. En son. Evet. Çünkü onlar şu an çok ihtiyaç, çok elzem olan kişiler olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ortamda, bu sınıfta sadece bir tane öğrenme koçu var. Adına öğrenme koçu demiş. Bir öğrenme koçu bu 14 çocuğun öğleden önceki Türkçe, matematik, fen dersini işlemelerine gözetmenlik yapıyor.
Evet.
Çocukların ona teknik olarak soracağı sorular varsa ya da prompt yüklemede zorlandıkları bir şey varsa bunlarla ilgili cevaplar, problemlerini çözüyor. Yani hocam 3 farklı branşın hocalığını bir öğretmen, öğrenme koçu üstlenmiş durumda. Ve bu çocuklar hocam yapay zekanın karşısına geçtiğinde, mesela yapay zeka senin önce hazır bulmuşluğunu ölçüyor. Hem de her ders için bunu yapıyor. Hı-hı. Her zaman bunu yapabiliyor. Şimdi bunu okulda dönem başı bir yapıyorsunuz, dönem, evet, ortası falan çok zor. Sonuçları bir hafta sonra çıkıyor. Tabii. Falan bir sürü hikaye. Yapay, evet, zeka anlık giriyor gibi. Bakıyor senin diyelim ki dil bilgisiyle ilgili bir konudaki seviyen ne? Aa, çok alt seviyedesin. Sana göre ders planlıyor. Yandaki çocuk biraz daha iyi, onun dersini ona göre
aslında
planlıyor.
Aslında Türkiye'de bireyselleştirilmiş eğitim, evet, programı dediğimiz BEP programı,
evet,
sadece alt grup öğrenci için düşünülür ama her insan için ihtiyaç olan bir programdır. Çünkü her öğrencinin öğrenme,
evet,
hızı farklı,
evet,
öğrenme stili farklı.
Evet. Aynen
ve
öyle.
Bilimin taksonomisine göre bulunduğu basamak da farklı.
Aynen öyle.
Dolayısıyla bunu yapay zeka o kişiye kişiselleştirilmiş olarak onun anlayacağı şekliyle dersi anlatıyor anladığım kadarıyla.
Evet, aynen öyle.
İhtiyacı olan bilgiyi kademe kademe veriyor.
Kademe kademe veriyor. Evet. Ve bir müddet sonra sana soru soruyor. Sorduğu sorularla senin onu ne kadar anladığını ölçüyor.
Evet.
Ve ona göre konuyu ilerletiyor. Kendi yapıyor bunları. Evet. Ya da senin hangi yöntemle öğrendiğini ölçüyor. İşte bu konuyu hangi yöntemle öğrenmek istersin? Etkinlikle mi? Başka bir anlatım türüyle mi? Görsellerle mi? Ona göre konuyu hazırlayıp sana anlatıyor. Ve seni sürekli ölçüp o ölçmeye göre konuyu ilerletiyor. Zenginleştiriyor, çeşitlendiriyor. Aslında bizim bugün bütün öğretmenlerden yapmasını istediğimiz farklılaştırma dediğimiz şeyi yapay zeka hiçbir zahmetsiz burada yapıyor. John bize dedi ki, programın koordinatörü, ben dedi bu sınıftaki 2-3 tane öğrencim dedi 2 yıllık müfredatı 4 ayda bitirdiler dedi hocam.
Yeah.
2 yıllık müfredat 4 ayda bitti.
Dolayısıyla eğitimin süresi aslında kısalıyor.
Tabii. Şimdi bazı eğitimciler bize ne diyor? Artık 4 yıllık okul serüvenleri bitecek, sertifika dönemleri başlayacak. Demek istedikleri buydu aslında. Ben şimdi bu John'un David Games School'da yapmış olduğu bu programı görünce gerçekten çok etkilendim. Çünkü niye? Yapay zeka entegre olacak ama nasıl entegre olacakla ilgili bir model yok. Bu adam bu modeli yapmış. Ve bunu geliştirmeyi, daha da geliştirmeyi, hatta bunu ülke çapında, dünya çapında yaygınlaştırmayı düşünüyor. Dolayısıyla baktığımızda fuarda zaten tamamen bu ürünlerle. Mesela 2030'un sınıfı diye bir simülasyona girdim.
Hmm.
2030
fuarda
sınıfı.
Girdim.
Fuarda. Hmm. 2030 sınıfı diye. Hoca tahtada, bütün öğrencilerin önünde tablet var. Biz de bir öğrenci gibi tabletin başındaydık. Hoca akıllı tahtayı ve yapay zekayı kullanarak öğrencilerinin tabletlerindeki etkileşimleri de görerek, yapay zekadan onlara ödevlendirme yaparak, her bir öğrencisine ayrı ölçme değerlendirme atayarak, yapay zeka uygulamalarını kullanarak 2030 sınıfını simüle etmişlerdi.
Hmm.
Buralardan şunu görüyoruz. Yapay zekayı gerçekten çok etkili bir şekilde dersinde kullanıp bununla birlikte ders işlemeyi becerebilen öğretmenler gelecek 5 yıl içerisinde çok değil. Bakın fuarda şunu çok net gördüm. 10 yıllar falan yok. Birkaç yıl sonra çok farklı olacak. Bu kadar hızlı ilerliyor. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımızın yapay zekayı ChatGPT'ye soru sormanın ötesinde dersime nasıl entegre ederim ve sınıftaki uygulamalarda
nasıl kolaylaştırırım,
bu yönüyle kendilerini ciddi manada geliştirmeleri lazım. Yani şu soruyu sormayı bırakmamız lazım. Yapay zeka geliyor, öğretmene ne olacak? Bu değil. Bunu nasıl kullanarak ben daha donanımlı bir öğretmen olabilirim? Bu soruyu işte o öğrenme koçları yapmış adam. Mesela onun gibi bu konularda ilerlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yapay zekanın sınıf içi uygulamalarda nasıl kullanılacağı ile ilgili adam akıllı yatırımlar var. 2030'un sınıfı projesini geliştiren kişiyle konuştum. Google'dan ayrılmış bir mühendis. Biz dedi Google'dan ayrılan bir grup mühendisiz. Kaliforniya'da şu an bu işleri geliştiriyoruz. Amerika'da pek çok okulda da uygulamalar yapıyoruz. Yani şu an rakiplerimiz olan ülkeler yapay zekayı sınıf içi uygulamalara entegre ederek öğretmenlerin ders yapması noktasında projeler peşindeler. Ve bunların prototiplerini okullarda uyguluyorlar. Mesela David Games School'daki uygulama gerçekten çok ilham verici bir uygulama. Nasıl olur, nasıl neticeler verir, zaman içerisinde göreceğiz. Bizim bu noktada eğitimcilerin buradan çıkarması gereken önemli dersler, yapay zekayı ben bir matematik, Türkçe, İngilizce, ilahiyat öğretmeni olarak nasıl entegre ederimin peşine şimdiden düşmeleri lazım. Şunu gördüm fuarda, robot teknolojileri. Robot teknolojilerinin artık çok daha cesurca geliştiğini gördüm. Neden? Yapay zeka çok güçlenmiş durumda. Şimdi eskiden robot bir mekanik olarak vardı. Yani bir robot var, karşında şekil olarak var bir robot. Ama şimdi seninle konuşan, pek çok şeye cevap veren, pek çok şeyleri bilen, söyleyen yani bir yardımcı gibi bir robot da var.
Duygularını anlayabilecek seviyeye çıkmış bir robot.
Sana arkadaş olabilecek.
Arkadaş olabilecek, evet.
Bir robot var. Hatta birkaç robot gördük, inceledik orada. Hatta ben Allah nasip ederse inşallah o firmalarla temasları da aldık. Okulumuzun birkaç tane robotu olmasını düşünüyorum. Yani hemen sipariş oluşturmayı düşünüyorum.
Evet.
Çocukların buna alışmasını, öğretmenlerin buna alışmasını bir vizyon olarak da, yani geleceğe bakarken, gelecekle ilgili hayal kurarken de onlarda bir vizyon oluşması açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsansı robotlar. Türkiye'de ben mesela bazı firmalardan robot da getirdik, baktık ama ayakları yok falan. Bunların ayakları da var, kolları da, her şeyi insansı, bayağı bir insansı robotlar yapılmış. Bunları eğitime entegre etmeyi düşünüyorlar ve bunlarla ilgili uygulamalar da gördük. Mesela çok rahat kayıt alırken, diyelim şimdi kayıt dönemi, bir tane robotunuz olsa, ilk gelende misafirleri karşılayıp kayıt odasına götürse, ilk bazı misafirler bekleme salonundayken onunla sohbet edip okulla ilgili bazı sorularını sorabilseler, çok rahat bir geçiş aşaması bunlar.
Bunu, hatta robot karşı taraftaki ikna stratejisini bilip ona göre ikna ya dönük argümanlar karşısına çıkarmış olsa, değil mi? Göz temasına bakarak o kişinin görsel öğrenme, işitsel öğrenme, kinestetik olup olmadığını fark edip ona göre karşısına tanıtım videoları veya görseller çıkartıp velinin aklında daha iyi kalmasını sağlayabilir.
Tabii ki,
mi?
Tabii ki.
Yani, velinin daha iyi hissedeceği durumları paylaşabilir. Evet, böyle faydası yani, olabilir tabii ki.
Kesinlikle. Bir de robot teknolojilerini ahşap ürünleriyle atölyelerde kullanılacak şekilde uyarlamaların, hani doğallaştırma çabasının olduğunu da gördük. Evet. Yani ahşapla robotik teknolojisini birleştirip atölye yapılma gibi çalışmaların olduğunu gördük. Özellikle fuarda siz de belki görmüşsünüzdür, Türkiye'de de yaygınlaşıyor gittikçe. Yani okulların zeminlerinde ve koridorlarında, sınıfların zeminlerinde şekiller oluşturarak,
bunlarla, oyunlar, sanal oyunlar,
bunlarla etkinlik yapmayı geliştiren cihazlar çok yaygınlaşmış durumda.
Türkiye'de şu anda var. Geçen bir fuarda gördüm.
Var ama orada mesela Kore'den, işte Hollanda'dan, pek çok ülkeden firmalar bu tür ürünleri sergiliyorlar. Bunları seyyar yapmışlar, taşınabilir yapmışlar. Şimdi bu sınıfa, başka zaman başka bir sınıfa geliştirebiliyorsun ve eğitim içerikleriyle destekliyor. Sadece kuru bir oyun değil de sayıları bizim öğrendi, renkleri öğrendi. Bunlarla ilgili destekliyorlar. Bu teknolojide bunun da çok yaygınlaşmış olduğunu gördük. Genel olarak fuar bu yönüyle ilham vericiydi. Özellikle öğretmenler için. Evet. Mesela Magic School diye bir uygulama var, duymuşsunuzdur. Teachermatic diye bir uygulama orada biz tanımış olduk. Öğretmenlerin ders planlaması, hocam siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Ders planı hazırlanan, bunlar bir çileydi. Evet. Artık öğretmen için bu mazeretlerin hepsi bitmiş durumda. Yani ders planı çok rahat bir şekilde yapay zeka araçlarıyla yapılabiliyor, günlerimizi alan planlar. Ya da ölçme. Yani çocuklara şu konuyu öğrettin, o konuyu nasıl anlatacaksın? Ders planını yapma, onunla ilgili etkinlikler üretme. Evet. Farklı zeka türlerine göre etkinlikler üretme. Bir tuşa basarak bunları yapabiliyorsunuz.
Anında geri bildirim alabiliyorsun, evet. Anında da ölçme değerlendirmeyle.
Diyorsun ki mesela bu konuyla ilgili ölçme geliştir bana, rubrikleri hazırla. Evet. Veya ne istiyorsan, ölçme, hangi ölçme yöntemiyle neyi ölçmek istiyorsan bunları da sana çok rahat hazırlayabiliyor. Yani bunları sen düşünüp, taşınıp, şeklini çizip, tabii, işte Excel'de, Word'de tablosunu yap, bunlar yok artık. Bunların hepsini sana veriyor. Şu an işte hani diyorlar ya soft skill, işte düşünme becerileri falan, evet, bunlar, evet, çok, evet, önemli falan diye ifade ediyorlar ya. Şimdi işte aslında düşünmek, akletmek daha değerli hale geliyor. Elinde senin mükemmel bir araç var. Sen sadece düşünmen gerekiyor. Yani şöyle yapayım, şu komutu vereyim. Prompt yüklemek diyorlar buna da, biliyorsunuz. Prompt, evet, yazmak. Mesela şu an öğretmenler ne yapabilirim diye sorduklarında hemen prompt yazma eğitimi alsınlar. Yani yapay zeka nasıl çalıştırılır eğitimi bu. Ona
prompt
nasıl sorular?
Yazma eğitimi alsınlar. Çocuklara da prompt yazmayı öğretsin.
Öğretsinler. Mesela, evet, en basitinden yapacağımız şey bu.
O bile artık doğru bir beceri.
Tabii ki. Kesinlikle.
Şimdi şu anda rastgele soruyoruz.
Rastgele soruyoruz.
Kaliteli,
aynen,
soru sormuyoruz. Yani oradan, prompt yazmak ayrı bir nitelik.
Oradan daha
ne sorarsanız ona göre cevap, evet, geliyor çünkü.
Ve,
evet,
ve yani böyle zekice düşün. Onun için, evet, mesela sanatsal yönleri gelişmeli insanların falan diyorlar ya. Mesela bunu şunun için de söylüyorum. Hani o kelimeyi çok kullanmak istemiyoruz da, yaratıcı, innovative, parantez içinde. İnovatif,
kreatif.
Kreatif şeyler, evet, yapabilmeniz için işte o düşünme becerilerine biraz daha fazla yatırım yapmanız lazım. Kim daha iyi düşünürse, mesela DeepSeek çıktı değil mi? ChatGPT vardı. Adam farklı yöntemler kullanarak, aynı cihazları, aynı GPU'ları kullanarak
daha ucuz,
başka bir ürün ortaya koydu. Evet. İşte insanın bu yönü çok daha kıymetli hale geliyor, gelecek. Evet. Bunu fuarda da görmüş olduk değerli hocam. Onun haricinde fuarla ilgili özetle bunları söyleyebiliriz. Yani öğretmenlerin işlerini kolaylaştıran çok şey var ama öğrencilerin işlerini kolaylaştıran da çok şey var. Evet. Bugün ama günümüzde şu ortaya çıkıyor. Fuardan gördüğümde bu, hocam artık her şey var. Ve bir tuşa, yani eskiden bir tuşa basmak diyorlardı ya, Google'da arat, bunun çok daha ötesinde.
Çok daha ötesinde.
Bir tuşa basmak kadar kolay ve çok daha somut neticeler alabiliyorsunuz. Burada ne artık devrede? İrade. Evet. İstemek.
İstemek.
Şimdi biz çocuklarımıza...
Onu düzenli bir şekilde organize etmek.
Evet. Biz artık çocuklarımıza artık bunları... okullar bunları öğreten yerler olacak, evet, daha da fazla. Evet. İstemeyi, irade etmeyi, merak etmeyi, öz disiplini. Artık bizim problemlerimiz bunlar. Şimdi bilgiye ulaşmak, bilgi çok yine kolay. Çok kıymetli. Evet. Çok değerli, bilmek gerekiyor. Ama o bilgiyi elde etmek için eskiden bir okula gidecektin. Bir öğretmenin dizinin dibinde 5 sene verecektin. 24 kişilik sınıfta o öğretmen anlatıp gidecek, sen geride kalacaktın. Ya da sen iyi biliyor olacaktın. Sınıfın beklemek zorunda kalacaktın. Bu tür engellerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Bizim şimdi okullarda, bir arkadaşımız öyle derdi, antik Yunan'a geri dönecek herhalde. Biz insanlara daha çok dil becerilerini öğretmek, düşünme becerilerini öğretmek gibi konularda biraz daha okullar mesafe kat etmek zorunda kalacak herhalde. Fuar bize bunu çok daha net veriyor. Ve şunu söyleyeyim kıymetli dinleyenlerimiz, kesinlikle ve kesinlikle çok uzun zamanlar içerisinde değil. Nuri abi belki abartı gelecek ama 2-3 yıl içerisinde çok şeyin eğitimde değişeceğine inanıyorum.
Evet.
Yani bu hızla gidilirse
birçok alışkanlıklarımız, tabii, değişecek diyorsunuz.
Ben Türkiye'deki, evet, okullara,
ve bu alışkanlıklarını hızlı değiştiren okullarda öne geçen okullar.
Tabii ki olsun. Ben Türkiye'deki okullara şunu tavsiye ediyorum. Devlet okulları bunu nasıl yapar bilemiyorum ama özel okullara, özel okul sahiplerine, okullarınızda hemen yapay zekadan sorumlu birimler kurun. Yapay zekadan sorumlu koordinatörlükler, genel müdür yardımcılığı, müdürlükler. Bunu hemen acele edin bunun için. Ve bu insanları dünya genelinde, işte o David James School'a gitsin incelesin, başka yere gitsin incelesin. Kendi okulunda nasıl bir model geliştirebilir, bunu buna kafa yorması lazım. Yapay zekayı entegre eden okullar daha tercih edilen okullar olacak.
Evet.
Bunun okul yönetimlerine pek çok faydası olacak, insan kaynağı olarak da. Çok, evet, çok faydası da olacağını düşünüyorum. Burayı böyle kapatalım.
Bazı okulların yapay zeka, evet, kurulu oluşturduğunu ve, evet, bunun için politika belgesi yazdığını biliyorum. Aslında, evet, doğru yoldalar. Bunu birçok özel okulun ve resmi okullar dahil olmak üzere yapıyor olması gerekiyor. Acilen de gerçekten yapay zeka kurulu oluşturmak gerektiği doğru bir öneri. Ben teşekkür ediyorum bununla ilgili olarak. Bu BED fuarının dışında tabii 11 tane de okulu gezdiniz. Kalan 15 dakikamızda onunla değerlendirelim isterseniz İdris Bey.
Tamam.
İngiltere'nin eğitim sistemini ve okullarını incelediniz. Öncelikle devlet bazında baktığınızda İngiltere devleti açısından veya Büyük Britanya devleti açısından eğitimi nasıl görüyorlar?
Evet.
Nasıl bir bakış var? Orada nasıl bir felsefe var? Sonra okul bazına inelim.
Tabii. Hocam şimdi şöyle, ben Singapur'a gittiğimde de Avustralya'ya gittiğimde de bunu çokça gözlemlemiştim. Bir kere başarılı ve iyi bir eğitim için, iyi okullar için kesinlikle ülkenin tamamının eğitime inanması gerekiyor.
İnanması
yani
gerekiyor.
Sadece siyasilerin de değil.
Değil.
Anne babaların da eğitime inanması gerekiyor. Ülkenin tamamının çocuklarının peşinde düşmesi gerekiyor. Nurettin Topçu bunu söylüyor. Şehirlerinizi planlarken çocuk dostu şehir planlayın diyor. 1960 yılında hocam.
Evet,
Türkiye'nin,
evet,
marif,
evet,
davasında, evet, bunlar yazılıyor. Biz çocuk dostu şehirler, çocuk dostu ortamlar yapmıyoruz diye falan ciddi eleştiriler yönelttiğini düşünüyoruz. Yani
yıl 1960
60'ta bunu söylüyor. Şimdi iyi bir eğitim için herkesin, hani pamuk eller cebe denir ya, yani bunu para için söylemiyorum.
Evet.
Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Ve anne babaların fedakarlık yapması gerekiyor. Belediyelerin yapması gerekiyor. Devlet yetkililerinin yapması gerekiyor. Ama bunun hiçbirinin mış gibi yapılmaması gerekiyor.
Evet.
Gerçekten inanarak yapılması gerekiyor. Bu şekilde inanıp eğitime yönelen ülkeler netice almış. İsterse ülkelerin nüfusu 5 milyon olsun, İsterse 80 milyon olsun. Mesela İngiltere bakmadım ama herhalde 80 milyona yakın bir nüfusu var. Almanya 80 milyon. Finlandiya 5 milyon. Singapur 5 milyon.
Evet.
Bazen böyle anlatılınca ya 5 milyon olsa biz de yaparız filan deniliyor. Ya büyük ülkeler, Güney Kore'de başarılı mesela baktığında.
Evet.
Yani büyük ülkeler de bunu yapabiliyor. Oradaki sır, temel sır, toplumun tüm kesimlerinin, medyası da, siyaseti de, sivil toplumu da
eğitime inanıyorlar.
Eğitime inanıyorlar.
Bizde de inanma düzeyinde şu kamuoyuna bir röportaj yapsanız
herkes
inandığını çok söyler.
Diyor.
Yani çok önemli der. Bundan farklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
Evet.
Peki onlar inandıkları şeyin neyi farklı yapıyorlar da bizdekinden farklı bir sonuç çıkıyor?
Ya şimdi şöyle.
Yani örnek, herkes liseyi, üniversiteyi bitirmek midir eğitim? Yani oradaki
yok,
usta, iyi bir eğitilmiş midir?
Evet.
Muslukçusu, tesisatçı, elektrikçi, ara eleman dediğimiz bunlar da eğitimden geçiyor.
Tabii.
Ya oradaki sistemi o anlamda ben evet. biraz daha açmak istiyorum.
Ya şimdi şöyle bir kere disiplin var ülkede.
Evet.
Bu çok mühim bir şey. Yani niye mühim bir şey? Şimdi dediniz ya biz sokakta sorsak herkes önemsiyor der de. İşte biz dediğimizi yapmamız lazım.
Evet. Hani
Mehmet Akif'in bir sözü var ya, adamların işleri bizim dinimiz gibi, dinleri bizim işimiz gibi.
Din,
yani
evet.
şimdi adamlar inandığı şeye ciddiyetle yönelmiş ve bir disiplin bu anlamda ortaya koyuyorlar. Yani okula giriyorsun. Mesela bir kilise okuluna gittim. Kimleri kayıt alıyorsunuz dedim. Bir dedi vaftiz olması şart dedi falanca kilisede. İki dedi yılda 24 kilise ayinine katılması lazım anne babanın dedi. Yılda 24 kilise ayinine katılması lazım anne babanın dedi. E şimdi sen bu şartlarla çocuğu alıyorsun ve Londra'nın yılın okulu seçilen okul bu gittiğim okul. İlkokul burası. Anaokul ve ilkokul burası. Doğrusu çok etkilendim, şaşırdım. Bakıyorsun sistemi devlet ona göre kurmuş. Yani devlete çok iş düşüyor. Tabii biz tamamen devlete yüklenmemek için sorumluluğu yayıyoruz ama devlet belirleyici biliyorsunuz. Öğretmenlerde de biz evet. özel okullarda da devletin o belirleyiciliğinin
evet.
meyvesini ya da avantajını dezavantajını hep yaşıyoruz. Devlette mesela bakıyorum hocam biz hep öğretmenlere yükleniyoruz. İşte öğretmenler şöyle olsun böyle gitsin filan. Ama insanı sistem çalıştırıyor hocam. Ben onu gördüm orada. 3-4 tane devlet okulu gezdim. Ben sadece özel okul gezmedik biz. Özellikle onları da görmek istedik. İnsanı sistem çalıştırıyor. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Londra'da birine az bir omuzun değse fuarda bir şey olsa excuse me özür dilerim. Birine bir şey sorsun cevap ver teşekkür ederim. Bunu diyoruz. Uçağa bindik dönüyoruz bir hafta sonra Türkler olarak. Uçakta bambaşka bir insanlar olduk. Biri ayağımıza basıyor kimsenin özür dilediği yok. Bir şey veriyor biri kimsenin teşekkür ettiği yok. Yani kodlarımıza geri döndük. Yani orada ama o adamlar gibi yani teşekkür ediyorsun, özür diliyorsun filan. Bunu da ne getiriyor? Sistem adamı
evet,
etkiliyor. Şimdi okullara gidiyorsun.
Senin davranışlarını sınırlandırıyor.
Kesinlikle öyle. Şimdi herkes öyle yapınca sen de utanıyorsun. Hatta orada yaşayan arkadaş dedi ki bir gün dedi biriyle görüşüyorum telefonda dedi İngiliz biriyle. Bir konu sorduk ettik filan. Sonra dedi kapattım telefonu dedi. Eşim bana dedi ki eşim daha uzun süredir İngiltere'de yaşıyor dedi. Eşim bana dedi ki neden teşekkür etmedin dedi kapatırken. Etmedim dedi. Bu çok büyük bir kabalık burada dedi. Şimdi biz kaç defa yapıyoruz bunu?
Kaç defa yapıyoruz?
Birine bir şey sorduğumuzda teşekkür ederek
evet,
kapatmıştık.
Evet,
kaç
evet.
Şimdi sistem sizi bu hale getiriyor. Devlet okuluna gidiyorsunuz Nuri Hocam. Yani öğretmene falan çok da yüklenmemek lazım.
Evet.
Ona sunduğun sistem içerisinde o bulduğu boşluğu insan bu değerlendiriyor. Hocam devlet okullarında inanır mısınız? Bir bölgenin en iyi okullarından birine gittim. Bölgenin ismini şimdi söyleyemeyeceğim. Trenle İngiltere'ye iki saat mesafede gittik. Dedi ki hocamız bize öğretmenler dedi buraya 7:30'da gelir 16'da çıkar dedi haftada 5 gün. Burası bir ilkokul. 300 tane öğrencisi var.
7:30'da gelir 16'da
çıkar
haftada 5
gün. Pazartesi günleri de 17-15'te çıkarlar. Neden dedim? Pazartesi günü zümre günümüzdür dedi. Tüm ekip olarak çalışırız dedi biz. Sizin ülkenizde bu nasıl? Girmeyelim hiç oraya. Sonra peki dedim öğretmenlerin performansını nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl çalıştırıyorsunuz bu insanları? Dedi ki hocam dedi bizde dedi okul müdürü ve müdür yardımcısı okul yönetimi yılda 2 defa tüm öğretmenlerin ders gözlemini yapar dedi. Mesela dedi 27 Ocak'la 15 Şubat arası bizim şu an dedi ders gözlem takvimimiz dedi. Öğretmenlerin derslerini gözlemleriz. Sonra ders gözleminden sonra o sınıfın öğrencileriyle de sohbet ederiz. Bakın sadece öğretmeni gözlemlemiyor, öğrencilerle de görüşüyor. O gözlemlerden sonra öğretmene geri dönüt veririz. Hocam şunlar çok iyi, şunların geliştirilmesi lazım. 3 ay sonra tekrar gözlem yaparız. Ve bu geri dönütümüz ne kadar hayata geçmiş bunu ölçeriz. Geçmemişse ona göre tedbir alırız. Şimdi böyle bir şey kendi okullarımızda ne kadar var? Bir soru işareti.
Evet.
Sonra bütün öğretmenler sözleşmeli. Devlet okulu öğretmeni de sözleşmeli. Okul müdürünün bir bütçesi var.
Avrupa'daki tüm okulların genel ortak özelliği belki istenen birkaç okul ülke çıkabilir. Öğretmenler kurumla resmi
evet.
kurumlarda yerel yönetimle anlaşıyor
evet.
zaten. 4 veya 5 yıllık sözleşmeleri
evet.
oluyor.
Evet.
Okulun süresi
evet.
kadar. Yani dolayısıyla orada 657 yok.
Evet.
Devlet memuru
kesinlikle
diye
yok.
Bir uygulama yok. Dolayısıyla öğretmen orada kalabilmesi için iyi bir çaba sarf etmesi gibi. Amerika'da da böyle.
Evet.
İngiltere'de de böyle.
Aynen böyle.
Avrupa ülkelerinin çoğunda da böyle.
Kesinlikle. Zaten oradaki arkadaşlara sorduk. Yıllık sözleşmelerle çalışıyoruz ama dedi çok iyi bir öğretmen. Sen daha uzun süreli sözleşmede yapıyor okul müdürü senle. Okul müdürü bütçeyi kendi kullanıyor. Yani öğrenci başı 6,000 pound ücret geliyor. Maaşları kendi ödüyor. Sistemi kendi yönetiyor. Şimdi dolayısıyla yapıyı böyle
kurduğunuz... Dolayısıyla okul müdürüne de o bütçeyle birlikte vizyoner bakış da istersiniz. Vermek zorundasınız. Tabii,
zaten başarılı olmak zorunda.
Başarılı olmak zorunda.
Bu sistem sizi buraya taşıyor. Şimdi
başarısı olduğu zaman hiç affetmiyorlar.
Tabii ki. Tabii ki. Öğretmenin mesela hafta içerisinde 3 saat boşu vardır dedi. O 3 saatlik boşlukta da plan yapar. Dersleriyle ilgili plan program yapar.
Okulu
dedi.
Terk edip gitmez
tabii.
Yani.
Mesela değerler eğitimini nasıl yapıyorsunuz dedim. Evet. Çok önemli bu. Dedi ki British Value, İngiliz değerleri denilen 5 tane değer var. Belirlemiş oldukları, İngiliz devletinin belirlemiş olduğu 5 değer var hocam. Biz dedi bu 5 değeri derslere entegre ederek anlatıyoruz dedi. Tüm o öğretmenler değerler eğitimi öğretmeni hocam yani. Tüm öğretmenler değerler eğitimi öğretmeni. Bu 5 değeri planda göstermek zorunda. Bu 5 değere nerede atıf yapacak? Matematik hocası da, biyoloji hocası da, Türkçe hocası da, sınıf öğretmeni de bunları derslerinde işlemek zorunda. Ayrıca haftada 1 saatte
aslında
din dersi var.
Aslında o 5 tane temel değer adam olmanın, tabii, şahsiyet kazanmanın temel, tabii, taşları, dinamikleri aslında.
Evet.
Yani ahlak.
Evet.
Bir de onların ahlakı.
Kesinlikle.
Doğru mu?
Tabii ki.
Ya yani o bütün dersler için olmazsa olmaz.
İngiliz devletinin istemiş olduğu vatandaş profilinin sahip olması gereken değerler belirlemiş. Okula da diyor ki bu 5 değeri bütün öğretmenlerin derslerinde işleyip anlatmak durumunda. Ya bunlar gerçekten önemli işte. Hani bunlar etkiliyor orayı. Mesela kılık kıyafet disiplini beni çok etkiledi. Anaokulundaki çocuk da kravat takar mı hocam Allah aşkına? Ya devlet okulu da böyle, özel okul da böyle. Hiçbir öğrencinin sokakları dolaştım, okul çıkışlarına gittim, öğrencileri gözlemledim okul çıkışlarında. Ne yapıyor bu çocuklar okuldan çıkınca? Ya çocukların spor ayakkabı falan giyen yok, kundura giyiyor herkes. Siyah ya da lacivert. Sen hadi yap bakayım bunu Türkiye'de.
Aynısını İspanya'da gördüm. Evet. İşte Haziran ayında proje kapsamında İspanya'ya gitmiştik. Türkiye'de malum kılık kıyafetle ilgili yeni bir serbestlik ve yeni bir gevşeklik geldi. Bunu özel okullara da maalesef bulaştırdılar. Adına da maliyet dediler. Belki burada haklılık payı olabilir devletin. Özel okul kurucularının ortaya koyduğu maliyet. Ama yine gerekçe yanlış. Özel okulda olsa, resmi okulda olsa disiplin öz bakımla başlar.
Tabii.
Eğitimde de disiplin... kıyafetle başlar.
Tabii ki. Kesinlikle ben
yani bunu... herkes rolünün üstlendiği kıyafeti giydiğinde bilinç dışı zihin o tutumu sana iletiyor.
Evet.
Öğrenci kıyafetini giydiğinde sen diyorsun ki öğrenci rolündesin. Bilinç dışı zihin sana o görevleri hatırlatıyor.
Evet.
Bir doktorsan doktorluk kıyafetini giydiğinde üzerine önlüğünü giyip stetoskopu taktığında sen doktorsun. İletişim biçimin, hastaya davranışın sivil hayattaki gibi olmamalı diyor sana. O davranışa otomatik olarak bilinçli zihin itiyor. Aslında çok kıymetli bir
kesinlikle
şey.
Doğru.
Bu polis için de geçerli, güvenli, hepsi için geçerli.
Ya imama cübbeyi niye giydiriyoruz namaz kıldırırken yani?
Normal cübbe şart mı değil yani mi? Sen o cübbeyi giyince, takkeyi takınca o şeye toparlanıyorsun. Bir hazırlık aslında.
Tabii ki.
Bedenen, ruhen hazırlık ama bilinç dışı zihin otomatik olarak o görevi sana direkt olarak yönlendiriyor.
Şimdi burada
hata yapmanı engelliyor, refleksini güçlendiriyor.
Burada bunlar ailelere zor geliyor. Şimdi
zor
çocuk
geliyor.
Kravat takacak, gömlek giyecek, ütülü pantolon giyecek. Her sabah onu öyle yollayacaksın. Sen şimdi bu sana zor geldiği için bundan kaçıyorsun. Ama hani o başarının, o disiplinin birinci, öz disiplin kazanmanın birinci kuralını atlamış oluyorsun.
Tabii.
Yani Türkiye'de şu an mesela
öz
bu konu çok sıkıntı.
Öz kazanmanın birincisi öz bakım becerileri.
Yani,
giyim kuşamla başlar.
Bu konu çok dikkatimi çekti. Yani anaokulunda bile çocukların bu kadar kılık kıyafet disiplini içerisinde okula gelmiş olmaları ki çok ilginç. Lisede de bu böyleydi. Sadece üniversite hazırlık gibi olabilecek 2 yılda biraz serbest bırakan okullar var. Bilmiyorum vaktimiz var mı ama liselerini söylemem lazım.
Evet.
Liseleri gerçekten çok iyi bir lise modelleri var Nuri Hocam. Yani lise 1 ve 2 mecburi okumak ama lise 3 ve 4 mecburi değil. Lise 3 ve 4'e A-Level diye bir isim koymuşlar.
A-Level.
Evet. A-Level lise eğitim programı var diyelim orada. Bu nedir diye inceledik. 2 tane A-Level okul gezdim. Şimdi siz üniversitede ne okumak istiyorsunuz? Hayaliniz işletme ya da tıp ya da hukuk. Lise 3 ve 4'te işletme ve hukuka ya da tıbba neye gitmek istiyorsanız o bölümün adeta hazırlığını okuyorsunuz.
Ona da A-Level 3 diyorlar.
Evet.
Değil mi?
Şimdi A-Level'de hocam 35 tane ders var.
Evet.
35 bazılarında 40 ders var anlattıklarında. Bu dersler içerisinden 4 ders seçiyorsunuz sadece hocam. Mesela tıp okuyacaksınız, matematik, biyoloji, kimya, işte İngilizce. Dile çok önem veriyorlar. İngilizce'de mesela belli bir seviyeyi istiyorlar üniversite kaydı için. Üç ders seçtiniz.
İngilizce de onların ana dili tabii.
Ana dili tabii.
Yani bizim için ana yabancı dil onlar Türkçe, için. Bizde
onu da
Türkçe.
Çok gördüm. Ana dil eğitimi çok önemli ve üzerinde ana çok duruluyor. Evet. Orada ve ana dilde belli bir puanı olmayınca üniversite kabul şartları içerisine de giremiyorsunuz. 35-40 dersten hukuka gidecek çocuk kendine lazım olan 4 dersi seçiyor. Tıbba gidecek kendine lazım olan 4 dersi seçiyor. 4 ders, haftada 5 gün okul, toplam 20 saat ders görüyor bu çocuklar. Ders çeşitliliği çok az. Ve üniversitede yapmak istediği mesleğin derslerini gördüğü için motivasyon da yüksek.
Yüksek tabii.
Motivasyon da yüksek.
Ve küçük erken yaştan itibaren de bir kariyer planlaması yapıyorsun aslında.
Tabii. Kariyer,
doğru işte, kesinlikle, yönlendirme yapıyorsun.
Kesinlikle.
İhtiyaç duyduğu dersleri verdiğin için okul sıkıcı gelmiyor.
Tabii.
Senin için anlamlı
diyelim
hale geliyor.
Diyelim ki sen o dersleri okudun ve tıptan vazgeçtin değil mi? Sana evet. bir şans daha tanıyor. Hmm. Belli bir süre sonra başka bir bölümse, belli bir yıl, onu tam hatırlamıyorum, belki bir yıl daha tekrar A leveli okuyup ilgili bölümün gitmek istediğin bölümün derslerini yine alabiliyorsun. Bunu Nurettin Topçu da söylüyor. Ben biliyorsunuz Nurettin Topçu'yu konuşuyoruz ya sizinle. Nurettin evet, Topçu'nun evet. kitaplarındaki lise modeli aşağı yukarı bu. Lise, üniversiteye hazırlık, İhtisas yapacağı birime, bilim dalı neyse alan, bunun hazırlığı olarak Nurettin Topçu Lise'yi görmüş oluyor. Gittiğimde, gördüğümde bunlar hep kafamda canlandı.
Evet.
Ve çok böyle taşlar insanın zihninde yerine oturmuş oluyor. Bu lise modelinin ben çok verimli olduğunu düşünüyorum. Üniversite sınavı yok zaten. A level'den aldığınız notlarla bazı okullar var, bazı üniversiteler var. A level okullarıyla anlaşmış.
Hı hı.
Oradan mezun olanı direkt alabiliyor. Belli puanla mezun olanı direkt hı hı. alabiliyor. Bazıları da A level'den belli bir puan almanızı istiyor ama kendi mülakatlarını yapıyorlar. Üniversite sınavı yok ama yine.
Hı hı.
Kendi mülakatlarını yapıp sizi üniversitelerine, kampüslerine dahil etmiş oluyorlar. Bu yönüyle lise programları gerçekten ben bunu zaten biliniyor bu ama ben ilk defa bunu görmüş oldum. Gerçekten etkileyiciydi ve sınıflar 10-12
kişi. Burada lise deyince şimdi şu da tartışılıyor. Lisede çocuklar dört duvarın bulunduğu okullara gitmek zorunda mı yoksa? Bu A-level dersleri online uzaktan da alabiliyor mu? Böyle bir sistem gelişmiş.
Okula gidiyorlar, okulda alıyorlar. Mesela o yapay zeka sınıfını yapan John, David Games Okulu'da onu sorduk biz ona. Uzaktan bunu alamaz mı? Okula gelmesi çok önemli çocuğun. Hmm. Sosyalleşmesi. Şimdi hem yapay zeka eğitim veriyor. Hem
lise
de,
çağında da olsa evet. hala çocuğun okulda arkadaşlarıyla birlikte evet. akran eğitimi önemseniyor.
Onu önemseniyor. Sosyalleşmesi açısından bir de artı zaten proje yönetimi, o projeler oluyor. O projeleri ekip çalışması, takım çalışmasıyla yapması gerekiyor. Bu tür şeyler için de etkileşim ortam gerekiyor.
Son bir sorum olsun. Birkaç dakika içerisinde ona belki cevap verebiliriz. Şimdi eğitim sektöründe ana unsur muallim, onu öğretmen. Onunla ilgili bir takım hususiyetlerden bahsettiniz ve gelişmeler çerçevesinde öğretmen kendisi yenilesin dediniz. Yapay zeka uygulamalan sınıfı entegre etmenin zorunluluğundan bahsettiniz ve bu birkaç yıl içerisinde bütün okullar bir dönüşmeli dediniz. Evet. Ya sınıflar dönüşebiliyor olmalı dediniz. Geriye şey kaldı. Öğrenci ve öğretmen iletişimi.
Hı hı.
Şimdi zor öğrenci de var, zor veli de var. Orada da vardır zor öğrenci ve zor veli. Gittiğiniz, gözlem yaptığınız okullarda velilerle iletişim biçimleriyle ilgili bir şey, bir geri bildirim, bir soru sorabildiniz
sorduk.
Mi? Sorduk.
Veli orada da zor. Orada da zor veli. Evet. Bir kere veli okula elini kolunu sallayarak hiçbir okula giremiyor.
Bu resmi çok okul, net. Özel okul fark
etmiyor. Hiçbir okula giremiyor. Adamlar şunu yerleştirmiş. Her yerde şifre var. Kart okutma var. Okulun kendi içindeki bölümleri geçerken bile var. Yani kafana göre şu bölüme, bu bölüme gideyim yapamıyorsun. Veli de okula istediği gibi giremiyor. Davetle gelmek zorunda. Veya bir randevuyla gelmek zorunda. Yani buna önem veriyorlar. Veli toplantılarını düzenli bir şekilde yapıyorlar. Mesela gittiğimiz kilise okulu 6 haftada bir veli toplantısı yaptığından bahsetti. Yani bir kere davranış yönetmelikleri çok net hocam. Safeguard'ın giremedik, çok konu var da safeguard'ın çocuk güvenliği, çocuk koruma ve güvenliği evet. diye bir olay var. 100 sayfalık çocuk koruma güvenliği belgeleri var. Orada veli nerede duracak? Öğretmen nerede duracak, yönetim nerede duracak, çocuk nerede duracak ve bunu 30 yıldır işletiyorlar. Diyor ki her şeyde hata yapabiliriz ama çocuk koruma güvenliği, safeguard'ın politika belgesini uygulama noktasında yaptığımız hatayı devlet hiçbir şekilde kabul etmiyor diyorlar. Dolayısıyla orada da kurallarla herkesin yeri çizilmiş ve 30 yıllık bir uygulama bu. Hangi davranış, disiplin yönetmelikleri var kendi işlerinde, ilkokulda bile yani hangi davranışta ne yapılacağı, neler yapılacak? Mesela biz ödül ve cezadan nasıl korkuyoruz şimdi? Modern eğitimde ödül ve ceza olmaz kardeşim. Bu dışsal motivasyondur. İçsel motivasyon olması lazım diye sürekli bunu kötü görüyoruz. Bal gibi İngiliz okullarında ödül ve ceza var. Mahrum etme var. Bunu gördük gittiğimiz yerlerde. Yani bazı hakları kullandırmama var.
Şimdi ya ödül ve ceza her yaş için yaşına uygun bir şekilde bence olması gereken.
Yani onu gördük zaten orada cayır cayır yapıyorlar yani.
Onun
hani
adına da işte davranış düzenleme diyoruz. İşte, davranışı düzenleyebilmek için işte eski tabirle disiplin, şimdiki tabirle irade terbiyesi. İradenin karşısında o terbiye edebilmek için mahrumiyet olacak. Şimdi, bu ceza veya ödül olacak.
Maalesef disiplin kelimesinden de bizi soğuttular yani.
Biz de soğuttular.
Yani disiplin kötü bir şeymiş kötü gibi, bir şeymiş demode gibi. Bir şeymiş. Evet, gidin İngiltere'ye, kralı var İngiltere'de disiplinin. Yani bunu görürsünüz. Tabii. Okulda da, velide de.
Sokakta.
Sokakta da, her yerde parkta. Bunu görürsünüz yani. Bize sürekli bu sanki şeymiş gibi aşılandı.
Şöyle bize demokrasiyi yanlış anlatıyorlar.
Evet.
Demokratik tutumu yanlış anlatıyorlar. Biz de yanlış anlıyoruz. İşimize geldiğimiz gibi kullanıyoruz.
İşimize geldiğimiz gibi. Ben doğru
İşimize söyledim. Geldiğimiz gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şu. Demokratik bir yönetim biçimi olabilir. Evde, ailede, okulda. Ama bu bize işimize geldiğimiz gibi kullanıldığı için zarar veriyor.
Evet.
Herkes kendi demokrasi anlayışı, özgürlük anlayışını kullandığı için bir başkasına vermiş olduğun zarar senin özgürlüğün değildir.
Evet.
Ama biz böyle bakmıyoruz. Evet. Hayır diyor, ben özgürüm, istediğimi yaparım.
Evet.
Şimdi bunun adı da demokratik oluyor. Bunun adı da demokratik düşünce oluyor. Bunun adı da özgürlük oluyor. Ve bu ciddi bir şekilde Türkiye toplumuna pompalanıyor.
Evet.
Ve dolayısıyla disiplin kötüymüş gibi gösteriliyor.
Evet. Evet.
İşte bunun karşısında mobbinge eşleştiriliyor vesaire. Evet. Çok çok teşekkür ederim.
Yani ben teşekkür ederim.
Ya çok hızlı vakit geçti. Evet. Rejiden de uyarı alıyoruz, ikaz alıyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte olduk. Acıbadem Okulları'ndan bir grup öğretmen arkadaşıyla birlikte 22-24 Ocak tarihinde İngiltere'de gerçekleşen Bilişim Eğitim Teknolojileri Fuarına, BED Fuarına gitmişlerdi. Sadece birkaç günlük fuarla kalmadılar. 11 tane okulu, resmi ve özel okulu gezerek İngiltere'nin eğitim sistemi ve okullardaki öğretmenin durumu ve velinin okulla ilişkisiyle ilgili bir takım ipuçları bizimle paylaştılar. Faydalı bir sohbet olduğu düşüncesindeyim. Kendisine teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah yine hem Nurettin Topçu ve Maarif Davası serimizi devam ettirelim. Hem de yarım kaldı yine, anlatacağı çok şeyler var. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle diyor. Pazartesi gün başlayacak olan ikinci döneminde 2024-2025 eğitim yılının ikinci döneminde hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Rabbime emanet olunuz efendim.